Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'dan Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da sizinle yine önemli gündem başlıklarını paylaşacağız ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İbrahim Bey teşekkür ediyorum.
Evet, yine dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Geride kaldı bu hafta ve önemli başlıklarla tabii ki en önemli gündem başlığı da hiç şüphesiz İspanya'nın Madrid kentinde toplanan NATO Liderler Zirvesi'ydi ki önemli başlıklarla bu zirve haftalardır konuşuluyordu. Dün itibarıyla da sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi temsil etti bu zirvede. Tabii zirvenin öncelikli gündem maddesi Rusya ve Çin idi. Ama bir taraftan da İsveç ve Finlandiya'nın birliğe daveti de söz konusuydu. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadelede gerekli adımları atmadığı için, hatta teröre destek verdiği için Türkiye'nin bir vetosu vardı bu iki ülkenin birliğe üyeliğine. Bu kapsamda da üçlü bir toplantı yapıldı. Daha doğrusu NATO Genel Sekreterinin de bulunduğu dörtlü bir toplantı gerçekleştirildi ve bir mutabakat muhtırası çıktı ortaya. Bu muhtıraya ilgili ülkeler imza koydular. Önemli başlıklar var bu muhtırada. Bunu paylaşmanızı isteyeceğiz. Önemli başlıklar nelerdir? Türkiye için bir kazanım mı bu? Bazı çevreler tarafından bunun bir geri adım, bir taviz olduğu da ifade edildi, iddia edildi. Daha doğru ifadeyle. Fakat dünya basınına baktığımız zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi diye lanse edildi. Erdoğan zaferle ülkesine dönüyor başlıkları atıldı. NATO gündemine bakmadan önce hocam, Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında imzalanan bu üçlü muhtırayı konuşalım müsaadenizle. Bu muhtırada ne var? Bu bir başarı mıdır? Hangi açılardan başarıdır? Buradan başlayarak devam edelim, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. North Atlantic, yani Kuzey Atlantik Savunma Paktı olarak bildiğimiz NATO askeri bir teşkilattır. Biliyorsunuz dünyada işte Birleşmiş Milletler gibi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi, Avrupa Birliği gibi, yani siyasi, ekonomik, kültürel amaçlı dünyada çok sayıda uluslararası teşkilat vardır. Bunlardan belki de en önemlisi askeri bir kurum olan NATO'dur. Peki sizin az önce bahsettiğiniz o üçlü anlaşmanın neyi ifade ettiği konusunda birkaç cümle söylemeden önce isterseniz NATO nedir?
Buyurun, evet.
NATO'yu ben birkaç cümleyle tanıtayım, ondan sonra Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le ilgili, çünkü bu olayı anlayabilmek için önce
NATO'yu tanımamız, bilmemiz lazım.
Nasıl bir teşkilat olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'te iki kutuplu bir dünya var idi. Sovyetler Birliği'nin başını çektiği demir perde gerisi sosyalist blok, bir de kapitalist dünyanın Amerika önderliğinde başını çekti ki o zamana kadar yüzyıllardır 19. 20. yüzyılda dünyanın lideri olan İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda gücünü kaybettiği için liderlik Amerika'ya geçti ve Amerika Birleşik Devletleri de yeni bir dünya düzeni kurdu. North Atlantic denmesinin sebebi de dünyadaki ticaretin, alışverişin %60-65'i Avrupa'nın batısıyla Kuzey Amerika'nın doğusu arasındaydı. Dolayısıyla bu ticaret yollarının da güvenliğini sağlamak amacıyla bir askeri pakt 12 ülke arasında kuruldu. ABD, Kanada, İngiltere başta olmak üzere. Bu 12 ülke 1949 yılında NATO'yu kurduklarında Türkiye'nin başı bir konuyla beladaydı. Neydi bu?
Komünizm.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin Türkiye'ye bir muhtıra vermiş idi. Cumhurbaşkanı İnönü, tek parti dönemi. Ve Türkiye'ye boğazlar üzerinde bir takım imtiyazlar, evet, ve de doğudaki Kazım Karabekir Paşa komutasında o Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim elde ettiğimiz Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, o bölgeleri tekrar talep ediyor idi. Biliyorsunuz 1876-77 Osmanlı-Rus Savaşı'nda biz o bölgeleri kaybetmiş miydik? Mesela Van'a giderseniz 40 yıl boyunca 1877'den Osmanlı'nın o Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar 40 yıldan fazla bir Rus idaresi vardır. Evet. Van ve Doğu illerimizde. İşte Kazım Karabekir Paşa o bölgeleri tekrar ele geçiriyor. 1917 o Bolşevik ihtilali sırasında Ruslar kendi mücadeleleri içerisinde olduğu için ona ses çıkaramamışlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin burayı istiyor. Şimdi Türkiye'nin buna karşı koyacak gücü yok ve Türkiye NATO'ya müracaat ediyor. Bugün Türkiye'deki eski tüfek solcular, işte sosyalistler, komünistler falan hep Menderes'in Türkiye'yi NATO'ya soktuğuna, NATO'nun işte Türkiye'nin başına bela edildiğine falan bahsederler ama NATO'ya müracaat eden İsmet İnönü'dür.
Bunu bilmekte fayda var.
Sebebi de Stalin'in isteklerine karşı koyacak bir askeri gücü yok idi. NATO'ya bir kurtarıcı olarak sarıldı. NATO'da dedi ki öyle bedava yok yani. O anda Kore'de başı sıkışmış idi Amerika'nın. Kuzey ve Güney Kore arasında bir tarafta Çin Kuzey Kore'yi destekliyordu. Amerikan birlikleri zor durumdaydı. İşte Türk askerine sen kahramansın dediler. Biz Kore'de şehitler vererek aslında Doğu Anadolu bölgesini
kurtarmış
olduk. Ve NATO'ya da 1952'de kabul edildik. Biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz. Bunun karşılığında işte Sovyetlere karşı NATO bize güvenlik bir şemsiyesi oluşturdu. Ama milli savunma ve harp sanayimizi de bir türlü geliştirmedi. Hatta var olan da yok etti.
Evet.
Peki NATO'nun şöyle bir özelliği vardır. NATO'ya giren her üye ki 12 üye ile kurulmuştur ve NATO tarihinde 8 kez genişleme yapmıştır ve şu an 30 üyesi vardır. Bakın 1949'dan itibaren 8 defa ayrı ayrı dönemlerde genişliyor ve Türkiye'de 1952 yılında ilk genişleme sürecinde üye olarak alındı. Ve yeni üye alınması için bütün üyelerin bunları kabul etmesi ve parlamentosuna geçirmesi lazım. Bir üye veto ederse giremiyorlar. İşte Türkiye'nin rolü burada kendini gösteriyor. Peki geçen programlarımızda da söyledik. İsveç ve Norveç'in NATO'ya girmesi.
Finlandiya'nın. Evet.
İsveç ve Finlandiya'nın ki Norveç kurucu üyeler evet. arasında girmesinin Türkiye'ye faydası nedir, zararı nedir? Aslında Kuzey İskandinav ülkesi olan bu ülkelerin NATO'ya dahil olması yani 30'ken 32 olmasının veyahut da 30'da kalmasının Türkiye açısından çok da fazla bir anlamı yok. Yani üye evet. olmaları ve olmaları. Fakat Türkiye'nin onayı zorunlu olduğu için eline bir koz geçti. İşte bu kozu da Türkiye elinden geldiği kadar kullanabilmek istedi. Birçok vaatler aldı. İşte teröre karşı yani basında sürekli şey yapılıyor.
Evet.
İşte savunma sanayindeki ambargoların kaldırılması vesaire. Biz de biliyoruz ki bunlar bu sözlerinin üzerinde çok fazla durmayacaklardır.
Evet.
Ama şunu da unutmayalım. NATO'nun kurucu ağababaları Amerika ve İngiltere'dir ve patron onlardır ve size rağmen bazı şeyleri kanırtarak yapabilirler. İşte bu durumda yani Türkiye'nin başındaki hükümetin kim olursa olsun mesela Türkiye Libya'ya NATO'nun müdahale etmesini istememişti. Hatta Sayın Erdoğan'ın mülakatı vardı yani Kaddafi'nin devrilmesi sonucu çok daha vahim olaylar olur dedi ama Tomahawk füzeleri Amerika deniz altından gönderdiği füzelerle Libya'nın donanmasını batırdı. Havaalanlarını yerle bir etti. Yani fiili olarak adamlar başladılar işgale. Dolayısıyla sizin de belli bir gücünüz ve etkiniz söz konusu. Türkiye burada alabileceğinin maksimize etti. Yani bu İsveç ve Norveç'ten işte teröristlerin iadesi, savunma sanayindeki ambargoların kaldırılması, PKK, YPG, FETÖ gibi
evet.
Mesela PKK'yı herkes terör örgütü olarak kabul ediyor ama işte YPG, PYD, işte FETÖ'nün ilk defa uluslararası literatürde terör örgütü olarak kabul edilmesi vesaire. Şimdi bunlar bir kazanımdır ama bunun ne kadar uygulanır, ne kadar uygulanmaz onu bekleyip göreceğiz.
Bir de bu şu anda nihai bir karar değil. Önümüzde 8 aylık ya da daha da uzayabilecek bir süreç var.
Evet.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bahsetti. Eğer bu maddeleri İsveç ve Finlandiya uygularsa biz de meclisimizden bu onayı geçirtiriz dedi.
Evet.
Uygulamazlarsa da nasıl Makedonya bekledi yıllarca evet. bunlar da bekleyebilir dedi. Bu da nihai bir karar değil değil mi hocam? Bu noktaya
yani
da temas edelim.
Şöyle onların katılım daveti ve yani NATO'ya Önce bir davet oluyor, evet, kabul ediliyor vesaire, söz kesiliyor. Yani bir hani bir kız istemede söz kesme, evet, nişan yapma gibi, ama kesin bir katılım henüz söz konusu değil. O süreç içerisinde de bekleyip göreceğiz, ama şundan emin olabilirsiniz. İsveç şu anda Almanya ile birlikte PKK'nın ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin adeta kuluçka merkezi konumda. Onlar için de zor, yani bir çırpıda bunun sökülüp atılması öyle kolay bir hadise de değildir. Çünkü 40-50 yıllık bir mazisi söz konusu. Ancak ez cümle şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye şu anda konjüktürün kendisine sunmuş olduğu taktiksel bir manevrayı kullanarak, hı hı, elde edebileceği kadar bir takım tavizler koparmaya çalıştı. The Economist'in manşetinden de bunu, evet, anlamaktayız. Ancak NATO'nun şu haliyle baktığımızda kazananları, yani bu işte İsveç ve Norveç'ten daha çok asıl kazananın aslında Amerika ve İngiltere olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.
Evet. Peki Amerika demişken, Amerika-Türkiye ilişkileriyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasında da bir görüşme gerçekleşti. 1 saat 10 dakika süren bir görüşme. Bu görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması ve mevcut uçakların da modernizasyonu ile ilgiliydi. Bu konu uzunca bir süredir sürüncemede bekletildi. Net bir cevap verilmedi. Ama bu ikili görüşme sonrası Biden bu uçakları satmamız lazım bizim dedi. Bunları satmazsak bizim elde edebileceğimiz bir şey yok dedi. Bizim karımıza değil dedi. Modernizasyon ve satışla ilgili Senato'dan da bu olumlu bir kararın çıkacağını söyledi Joe Biden. Türkiye-ABD ilişkilerine bakacak olursak bu ikili görüşme üzerinden, hem F-16 satışı modernizasyonu hem de diğer konular üzerinden, hı hı, neler söylersiniz hocam?
Şimdi eski düzen şöyleydi. NATO ve müttefikleri Amerika'dan silah, mühimmat almak istediğinde zaten onun istediği fiyatı vermek zorundaydın. Yani öyle bir pazarlık şansınız yok. Artı işte kongreden onay çıkarsa, meclis onaylarsa, başkan bunu veto etmez ise size o silah lütfen veriliyor idi. Ancak dünyada yeni teknolojilerle birlikte Çin, Rusya başta olmak üzere onun muadili, yani şimdi F-16'sı varsa Rusya'nın da su uçak serisi vardır. Dolayısıyla siz nasıl ki Patriotları vermediniz, parayla satmadınız ve Türkiye gitti, F-400'leri satın aldı. Bu defa kıyameti kopardılar. Şimdi Türkiye diyor ki bakın, benim önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde kendi milli muharip uçağımı yapma projem var, ama bu 5-10 yıllık süre içerisinde ya bu F-16'lardan bir kısmını modernize edeceğiz, bir kısmı da yenisi ihtiyacım. Bunu satmazsanız ben başka noktalardan tedarik edeceğim diye de bunu, evet, açıkça söylüyor. Eğer NATO ve Amerika Türkiye'ye bu F-16 noktasında zorluk çıkarmış olsa, Türkiye'nin de elinde başka alternatifler olduğunu gördüler ve şu anda bu Patriot ve F-400 krizindeki hataya tekrar düşmemek için Türkiye'nin isteğini yerine getiriyorlar. Nasıl ki, evet, Türkiye'nin elinde bu İsveç ve Finlandiya'yı veto etme kartı ve kozu var ise, Amerika'nın da elinde çok sayıda koz var. Mesela Halkbank davasında hukuksuz bir şekilde adam İran'a ambargo koydum diyor, sen ona şunu yapmışsın diyor ve sizin bankalarınıza milyarlarca dolar bir ceza kesse, bunu da uluslararası şeye kabul ettirmeye çalışsa ne yapabilirsiniz? Dolayısıyla yani Amerika şu anda dünyanın en büyük haydut devleti. Yani kuralı kendisi koyuyor, kendi kurallarına göre dünyayı belli bir noktaya getirmeye çalışıyor ve sonuçta da siz bir şekilde ona muhtaç konuma düşüyorsunuz. Bu nedenle Türkiye Amerika'yla zıtlaşmadan, ama Amerika'nın da müttefikimiz olsa bile, masanın üzerinden yüzümüze gülerken masanın altından ayağımıza çelme taktığını, evet, bilmemiz ve böyle bir mayınlı arazide yol aldığımızı hesaba katarak ilişkilerimizi buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Mesela şu anda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile olan ilişkisini buna benzetebiliriz. Ancak Rusya Amerika'ya göre bir tık daha iyi bir müttefiktir. Çünkü Rusya ne yapacağını veya yapmayacağını mertçe söylüyor. Yani bunu yaparsan sana şunu yaparım diyor. Amerika evet. tam tersine yüzünüze gülüyor, ardınızdan
iş çeviriyor.
İş çeviriyor. Bunu Avrupa ülkeleri de benzer noktalarda. Hı hı. Yani masada konuşuyorsunuz, her şey çok güzel. Zapt evet. altına alıyorsunuz, imzalıyorsunuz ama arazideki uygulaması çok farklıdır. Bugün mesela adına PYD, YPG dedikleri oluşumların bütün lojistiğini Amerika, Almanya, NATO ülkeleri sağlıyor. Bunu da inkar edemeyiz.
Evet. Peki Avrupa Birliği dediniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu NATO Liderler Zirvesi marşında birçok dünya lideriyle de bir araya geldi. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine bakacak olursak hocam, önümüzde bu NATO ve NATO bazında İsveç ve Finlandiya'ya bu blokajı kaldırmamızın bir sonucu olarak ilişkilerde bir ılıma olabilir mi? Bugün de Fransa'dan Çekya'ya geçti AB dönem başkanlığı. Yeni dönemde Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar gelir mi?
Şimdi bundan 15 yıl kadar önce benim bu Avrupa Birliği'nin yaş yapısıyla ilgili bir makalem vardı. Orada şöyle bir ifade geçiyordu. Avrupa Birliği bir karar vermek durumunda. Çünkü birliğin bir askeri gücü yok. Askeri gücü olmayan bu Avrupa Birliği ekonomik olarak en büyük başarısı bir euro. Dolara alternatif olarak euroyu çıkarması bir başarıdır Avrupa evet. Birliği'nin. Sınırları kaldırması, ortak bir Schengen vizesini kullanması Avrupa Birliği'nin başarısıdır. Ancak enerjide dışa bağımlı olması, askeri gücünün de olmaması sebebiyle iki tane yumuşak karnı vardı. Eğer Avrupa Birliği ya bölgesel bir güç olmak veya bölgesel bir güç olarak kalmak yahut da küresel bir güç olmak konusunda bir yol ayrımındaydı. Avrupa Birliği Türkiye'yi de içerisine alarak hem Hazar ve Türkistan bölgesine hem de Orta Doğu coğrafyasına uzanıp o enerji kaynaklarıyla irtibat kurabilmesi için Türkiye'nin hem stratejik konumundan hem de askeri gücünü istifade edebilirdi. Ancak Türkiye'yi 50 yıldır kapının önünde bekleterek aslında bu hakkını kaybetti. Ama askeri gücü olmadan bir Avrupa Birliği Almanya'nın önderliğinde Fransa'yı da yanına alarak işte Macron'un sözlerini hatırlıyoruz. NATO'nun işte beyin ölümü gerçekleşti. Rusya'yla direkt doğalgaz boru hatları döşemek, Rusya'yla ilişkileri geliştirmek ve Anglo-Sakson grubu birazcık devre dışı bıraktılar. İşte buna İngiliz aklı itiraz etti. Önce Avrupa Birliği'nden Brexit'le ayrılan İngiltere, çünkü Avrupa Birliği'nin içerisinde kalan İngiltere, Almanya'nın bir lokomotif olduğu, kendinin bir Katar olarak devam ettiği bir ülkeydi ki İngiltere buna razı gelmediği için Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Arkasından Amerika'yla birlikte şu anda yaşadığımız kumpasların, olayların temelinde İngiliz aklı vardır. Ve Zelenski'ye kışkırtanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını sağlayanlar ve arkasından da NATO'nun tekrar gündeme gelmesine sebep olanlar bu İngiliz aklıdır. Anglo-Sakson aklıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek gibi hiçbir niyeti yoktu. Eğer Rusya Ukrayna'ya...
Zaten bağımsız ülkelerdi değil mi hocam? Yani... Herhangi bir tarafa...
Şöyle diyelim, bunlar bağımsız ülkeler de tarafsız ülkeler.
Tarafsız
diyelim.
Ülkeler,
yani
evet.
Ne NATO'yla ne Varşova Paktı evet. ülkeleri izliyorlar da İskandinav coğrafyasında. Zaten kimseyle de bir sınır problemimizin olmadığı, işte burada mutlu mesut refah ülkesi olarak yaşayıp gidiyoruz dediler. Ama dediler ki o kadar bu işler ucuz değil, herkes haracını... ödemek zorunda.
Safını da belli edecek.
Safını belli dediler. Etmek zorunda. Ve şu anda İngiltere bu olayla birlikte, Amerika'yla birlikte Avrupa'nın iplerini, dizginlerini eline aldılar. Bakın Almanya ve Fransa kaybedenler de, İngiltere ve Amerika ise kazananlar grubundadır. Bakın ne zamanki Rusya Ukrayna'yı işgal etti, İngiltere'nin etkisi arttı ve İngiltere asla bu savaşın bitmesini istemiyor. Sürekli evet. olarak düşük yoğunlukla devam etmesini istiyor. Çünkü bu savaş devam ettikçe Rusya'nın da gücü zayıflayacak. Almanya enerji olarak şu anda adeta kıvranıyor ve İngiltere'nin Kuzey Denizi'nden çıkarmış olduğu petrol ve doğalgaz ile Avrupa ülkeleri içerisinde Norveç ve İngiltere petrol ve doğalgaz bakımından kendine yetebilen yegane Avrupa ülkeleridir. İşte dolayısıyla bu kriz ne kadar tırmanırsa bunun işine geliyor. Türkiye ile ilişkilere gelince, Türkiye her şeye rağmen hala ticaretinin yaklaşık yarısını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyor. Avrupa ile biz ilişkilerimiz bir dargın bir barışık olmakla birlikte biz ihracat ithalat olarak Türkiye'de yatırım yapan mesela bazı muhalif kesim sürekli Katar'ı diline doluyor. Katar'a baktım, Türkiye'ye yatırım yapanlar da ilk ona bile girmiyor. Yani evet. Birinci sırada Hollanda geliyor. Hep batılı şirketlerdir evet. Türkiye'de yatırım yapan sermayesi olan ve bizim o ülkelere mal sattığımız grupta. Bu nedenle Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerinde belli bir seviyede tutmak durumdadır. İşte burada NATO zirvesinde İspanya, İngiltere başta olmak üzere birçok liderle de görüşüldü. Bu zirvelerin bir diğer özelliği de ülkeler arasında bir takım pürüzlü problemli sahalarında o tıkanık noktaların açılması bakımından da önemli bir zirvelerdir bunlar diye peki. Düşünüyorum.
Şimdi Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte tahıl krizi ortaya çıkmıştı. Türkiye bu krizin aşılması için devrede. Bu konuda NATO'da da Türkiye'nin rolü öne çıktı. Bu konuda Stoltenberg'in Türkiye'yi öven açıklamaları yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada da telefon diplomasisiyle bu krizin çözülmesinde önce olmaya devam edeceğini ifade etti. Buna dair neler söylersiniz bundan sonraki
şimdi, süreçte? Ukrayna diyor ki tahılımı dünya piyasasına satmak istiyorum. Rusya diyor ki biz buna engel olmak istemiyoruz. Türkiye ben bu konuda bir ara bulucu olmak istiyorum diyor. Ama bir türlü de bu tahıl buradan çıkmıyor. Yani evet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani hiç engel olan görünürde hiç kimse yok. Ama gizli bir el bu işi tıkıyor, tıkaç oluyor. Bu nedenle az önce bahsettiğim bu krizin devam etmesi. Çünkü savaşı devletler yapıyormuş gibi gözüküyor ama sonuçta dünyadaki dönen paraların %70-80'i küresel sermayenin elindedir. O küresel sermaye dediğimiz devletlerden de ayrıdır. Yani Amerika'daki küresel sermaye bir bakıyorsun Çin'e gidiyor.
Evet.
Yani Amerikan sermayesi gibi görüyorsun. Baktın Çin'dedir ama ne Amerikan'ıdır ne Çin'indir o sermaye. Çoğu da evangelist, siyonist karışımı bir avuç dünyanın %1'lik bir kısmı dünya sermayesinin yani elindeki mal varlığının yarıdan fazlasını tutmaktadır. İşte bu kesim savaşın bitmesini istemiyor, o krizin devam etmesini istiyor, emtia fiyatlarının yükselmesini hı hı. istiyor. Çünkü dünyada artık her şeyi kendilerinin belirlediği, diğer bütün insanların da onlardan maaş alan bir toplum evet. olmasını istiyorlar açıkçası. Servete karşılar. Yani insanın evinin olmasını istemiyorlar. Ev alma diyor. Kirala diyor. Araba alma, kirala. Her şeyi kirala. Günlük, anlık yaşa ki Batı'da bunu başardılar. Haftalık yaşıyorlar. Aylık da bile değil. Yani bir Amerikalı, bir İngiliz haftalık yaşıyor. Yani kirasını da haftalık ödüyor. 5 gün kazanıyor. Cumartesi, pazar eğleniyor. Pazartesi sıfırdan tekrar başlıyor. Bize de bu hayatı dayatmaya çalışıyorlar maalesef.
Peki hocam. Konuyla ilgili son olarak NATO Liderler Zirvesi'nin bağlayıcı taraflarından biri olan Çin ve Rusya. Rusya açık olarak tehdit kabul edildi. Çin'e yönelik açıklamalar da var. Hem Rusya'dan hem Çin'den tepki geldi NATO açıklamasına, NATO liderler zirvesine. Bir taraftan da Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine Rusya lideri Putin'in bir açıklaması var. Aslında bizi ilgilendirmez diyor onların üyeliği ama orada konuşlanacak askeri güce karşılık vermekten de geri çekinmeyiz diyor. Buna
yani
dair neler söylersiniz?
Nasıl ki NATO'ya Türkiye girince Ağrı Dağı'ndan Uhun gemisini arama bahanesiyle Amerikalılar orada dinleme tesisleri kurdular. Rusya'yı rahatsız edecek bir takım işlemlere giriştiler. Rusya'da ne yaptı? Küba'da benzer faaliyetler evet. içine girdi. Florida'nın hemen karşısında. Şimdi siz Finlandiya'ya, İsveç'e NATO üsleri kurarsanız Rusya'da Kaliningrad bölgesinde ki Baltık denizi kıyısında İsveç'in, Norveç'in, Polonya'nın hatta Litvanya, Letonya, Estonya'nın tam göbeğinde oraya silah deposu haline getirir. Oradan da bütün Avrupa'nın her tarafını yok edebilecek nükleer başlıklara sahip bir Rusya'dan bahsediyoruz. Yani bunlar karşılıklı mutabakatla hallolabilecek veya zıtlaştığı zaman da herkes birbirine karşı elinde kozlar olan konulardır. Ve evet, muhtemelen Finlandiya ve İsveç girdikten ve oraya NATO birlikleri konuşlanırsa Rusya'nın da Baltık kıyılarına benzeri bir yapılanma içerisine gireceği muhtemeldir.
Çin konusunda neler
söylersiniz? Çin konusunda şunu söylemek gerekiyor. Rusya ve Çin bir blok olduğunda, hı hı, Batı bloğunun hepsi bir araya gelse buna gelecekte karşı durmaları mümkün değil. Dolayısıyla Amerika'nın da dış politikasını belirleyen think tank kuruluşlar deniyor ki Ukrayna'yı Rusya'dan ayrı tut, bir sonraki adımda da Rusya içinden ayrı tutma politikası. Yani şimdi birinci aşamadan bahsediyoruz. Bu uzun süre Amerika'da da Dışişleri Bakanlığı yapan Kissinger var, Yahudi asıllı. Evet. Kissinger'ın politikasıdır bu. Eğer siz diyor Rusya'nın diyor Avrupa'nın ve Batı'nın karşısında güçlü bir aktör olmasını istemiyorsanız Ukrayna'yı Rusya'dan ayrı tutacaksınız. Küresel hakimiyetinizi de sürdürmek istiyorsanız diyor Kissinger politikası bu. Bir sonraki adımda da diyor bir şekilde Rusya ile Çin'in
arasını
açıp onların ayrı bloklarda olmasını sağlayacaksınız. Bu politikalarda adım adım ta 90'lı yıllardaki görüşlerdir bunlar. Çin şu anda Rusya ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. Rusya şu anda petrolünü, doğalgazını Batı ülkelerine satamıyor olsa bile Çin'e, Hindistan'a ve Doğu ülkelerine ihracatında önemli bir artış söz konusu. Ve ruble önce düştü, şu an savaş öncesinden daha yüksek, evet, bir fiyata geçti. Almanya ekonomisi, Batı ülkelerin ekonomisi dibe vururken, şimdi Türkiye'de mesela asgari ücretin, emekli maaşlarının artırılması söz konusu. Avrupa'da ise ne kadar kesinti yapılacağı hep konuşuluyor ve 1990'dan bu yana, bakın tekrar ediyorum, Berlin duvarının yıkılıp iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana Alman halkı kademeli olarak fakirleşiyor. Yani 40 bin dolar alım gücü varsa, 40'sa diyelim, 30'a 25'e düşüyor. Şimdi diyor bizimkiler de diyor ki biz Almanya'yla, onlar 40 iken biz 4 bin dolar bile değildik. Yani kıyaslamayı, evet, doğru yapmak lazım. Bunu da ayrıca not etmekte fayda var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümü NATO Liderler Zirvesi ile ve ona bağlı konularla tamamlamış olduk. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde yine önemli başlıklarımız var. Onları Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve önemli başlıkları konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, göçmen meselesi hakikaten son dönemde dünyanın önemli krizlerinden, meselelerinden bir tanesi. Her gün bir yerlerde göçmenler maalesef ya açlıktan, susuzluktan, boğularak vesaire çeşitli sebeplerle hayatını kaybediyor. Son olarak da Fas'ta İspanya'nın Melile bölgesine geçmeye çalışan göçmenlere İspanya ve Fas tarafından ateş açıldı ve arada kalan göçmenler, yaklaşık 36 dolayında kişi, maalesef hayatını kaybetti. Yaralananlar var ve dünya gündeminde yer almadı desek yeridir neredeyse. Bunun üzerine Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in de bir köşe yazısı vardı. Orada İspanya'nın yaptığı bu katliamı sorguluyor ve İspanya Başbakanı'nın hiçbir şey olmamış gibi davranmasından söz ediyor ve bunu da kınıyor, ayıplıyor. Dünyanın tabii ki tavrını da hem işte bu Fas'ta yaşanan gelişmeler üzerinden, Afganistan'da, diğer ülkelerde yaşanan bu tür krizler üzerinden dünyanın bu vurdum duymazlığına da isyan ediyor adeta. Öncelikle bu Melile neresidir? Burayı bir bilmekte fayda, hı hı, var hocam. Sonrasında İspanya-Fas arasındaki bu sıkıntıları nasıl değerlendirebiliriz? Yani nedir asıl burada gerçekleşen mesele, bunu anlayalım. Sonrasında oradaki mültecilerin durumundan bize bahsedebilir misiniz?
Evet, şimdi küresel ekonomiye ve dünyaya hakim olmak isteyen güçler tarih boyunca stratejik su yollarını, boğazları ellerinde tutmayı kendilerine birinci hedef olarak evet. seçmişlerdir. Mesela Hindistan'ı sömürgeleştiren İngiltere, Süveyş kanalının yönetimini elde tutmayı evet. birinci hedef görmüştür. Açık denizlere açılmak isteyen Rusya tarih boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlar üzerinde bir takım ayrıcalıklar elde etmenin yoluna gitmiştir. Bu Cebeli Tarık Boğazı dediğimiz, yani İslam dünyası Tarık bin Ziyad'dan dolayı Cebeli Tarık Boğazı denir. Biliyorsunuz 711 evet. yılında Tarık bin Ziyad'ın Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya İber Yarımadası'nı ele geçirip 711'den 1492'ye kadar 870 küsur yıl bir İslam coğrafyasıdır. Endülüs evet. bölgesidir. Ve oradan Müslümanlar sökülüp atılınca 1492'den itibaren İspanyollar 1497'de Boğaz'ın karşı yakasında iki noktayı ele geçirmişler. Bunlardan biri Melilla, biri de Ceuta veya Ceuta dediğimiz o Septe bölgesi. Evet. Yani enteresan bir şey. Bir Cebeli Tarık Boğazı düşünün. Bizim İstanbul Boğazı gibi düşünün. İşte Üsküdar ve Beşiktaş yakası. İspanya tarafını, bakın altını çizerek söylüyorum. Boğaz'ın İspanya tarafını İngiltere tutmuş.
Evet.
Orada Gibraltar diye bir devletçik vardır. Mesela devletler şeyine girerseniz İngiltere'nin kontrolünde, hani bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet. gibi, İngiltere kontrolünde Cebeli Tarık diye bir devletçik vardır. İspanya kendi yakasını İngiltere'ye kaptırınca Fas tarafını da İspanya tutmuş. Kapıyor, evet. Ve orada iki tane bölge var. Ceuta ve Melilla. Melilla dediğimiz yer 20 kilometre karelik bir şehir.
Küçük bir yer.
Küçük evet. bir yer. 86 bin civarında nüfus var. Belediye başkanı aynı zamanda başbakan gibi sözde hı-hı. karşılanıyor. Ve burasında şimdi tel örgülerden atlayıp da o Melilla'ya geçen kişi Avrupa Birliği topraklarına girmiş oluyor.
Evet.
Yani
zenginlik, ferahlık değil mi hocam?
Şimdi aynı burada basına yansıdı. İşte 27 kişi hayatını evet. kaybetti. Yüzlerce insan o tel örgüleri geçmeye çalıştı. Hem Fas hem İspanya tarafı acımasızca bunlara ateş ettiler. Ve insanlar can çekişerek ölürken tıbbi
yardım
da yapılmadı. Şimdi burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şubat 23-24 Putin emir veriyor. Rus askerleri evet. Ukrayna'ya giriyor. Tren istasyonlarına doluşan Ukraynalılar Polonya sınırına geçerken dünya televizyonlarının Türkiye'de dahil olmak üzere gösterdiği manzarayı bir hayalinize getirin. Ne kadar mağdur oldukları, ne kadar insanların böyle işte zor durumda
kendini
kaldıkları.
Kendini kurtarmaya çalıştıkları
ve,
gibi.
Polonya tarafında onlara kucak açanlar, gelin hı-hı. mülteciler ve işte sarışın mavi gözlü
güzellemeleri
vesaire. Ya tamam da siz daha Şubat ayında Ukraynalı göçmenler ile ilgili bu kadar güzellemeler yapıyorsunuz ama Afrikalı fakir ve sizin sömürdüğünüz, iliklerine kadar sömürdüğünüz
bu
insanlar
hale getirdiğiniz,
açlıktan evet. hayatta kalabilme mücadelesi için her şeylerini, evini, barkını, diyarını terk edip Avrupa topraklarına geçmek istiyor ve siz bunu burada katlediyorsunuz. Ve bu kurşun sıkan askerleri kınamak yerine İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez oradaki polisleri, güvenlik güçlerini tebrik edebiliyor. Şimdi burada tuzun koktuğu yerdir. Yani Afganistan'da da aynı şey, deprem oluyor. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Yüz binlerce insan açlıkla, sefaletle baş başa. Amerika Merkez Bankası'ndaki Afgan paralarına çöküyor. Ve bütün dünya oradaki açlığı, sefaleti, insan hakları konusunda Birleşmiş Milletler'in hiçbir şey yapmadığını gündeme getirmiyor. İşte kadınlar işte
burkalı mı değil mi? Eğitim alıyor mu, almıyor mu?
Şimdi
evet.
bugün Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da fark etmez bütün batı ülkelerinde ailenin bir parçası olan köpeklerine, kedilerine, o evcil hayvanlarına göstermiş olduğu özenin, masrafın çeyreği kadar şu anda diğer insanlara, işte mülteci olarak gördüğü insanlara yani değer vermiyorlar ve aşağılıyorlar. Yani tekrar söylüyorum, kesinlikle bir batılının kendi evcil hayvanı kadar şu anda Müslüman, fakir, evet, ve mültecinin bir değeri yoktur. Onların ölmesi o kadar da umurlarında değil. İşte geldiğimiz nokta budur. Halbuki Allah Kur'an'da insanı eşrefi mahlukat olarak yarattığını belirtiyor. Fakat şu anki dünya düzeninde haklıların değil de güçlülerin hakim olduğu bir düzende işte bunlar yapılıyor ve dünya, evet, medyasında konu bile olmuyor. Acaba orada öldürülenler, diyelim ki bir Fransız vatandaşı olsaydı, bir Amerikan vatandaşı, evet, olsaydı, bir İsrail vatandaşı olsaydı, 37 kişi polis ve asker kurşun öldürülseydi, acaba dünyanın tavrı ne olurdu? İşte Batı'nın çirkin ve çifte standartlı yüzünü buradan görmemiz gerekiyor.
Maalesef. Afganistan dediğiniz hocam, oradan devam edelim. Afganistan'daki depremde evlerini ve anne babalarını kaybeden yeğenlerine sahip çıkan Rahmetullah Rahmani'nin bir sözü çok çarpıcı. Gazetelere, basına yansıdı. Diyor ki, bizi başka bir deprem öldürmezse eğer, yoksulluk öldürecek, açlık öldürecek diyor. Çok çarpıcı bir cümle. Afganistan'daki durumu da özetliyor. Neler söylersiniz hocam?
Şimdi Afganistan'da mevcut devlet yapısı aşağı yukarı 1979 aralığından beri ortadan kaldırıldı. Yani Afganistan köklü bir devlettir. Yani Cumhuriyet'in kurulduğunda Türkiye, İran ve Afganistan bağımsız olan 3 tane devletti. Afgan kralına Türkiye ziyaretleri falan var. Köklü bir devlettir. Necip bir millettir, evet, Afganlılar. Öyle bakmayın şu anda fakir olduklarına, sömürüldüklerine, işgale uğradıklarına. Yani sıradan bir Avrupalıdan çok daha onurlu, çok daha, evet, yani diğergam insanlardır. Fakat Afganistan coğrafyası topografya olarak dağlık bir bölge. O sulama sistemlerine yatırım yapılmamış. Yani orada çok sayıda akarsu kaynakları vardır. Mesela Türkistan'a giden şu anda Ceyhun Nehri'nin kolları Afganistan'dan alır. Yine Pakistan'ın o önemli İndus Nehri'nin kolları yine Pakistan'daki, Afganistan'daki dağlardan alır. Yani bu akarsu üzerlerine barajlar, bentler, sulama kanalları yapılmamış. Çünkü 1980 diyelim.
Savaştan kafasını kaldıramamış
yani
hocam.
Öyle aşağı yukarı 40 küsur yıldan beri savaş halinde olan bir ülke. Yani diyelim ki 50 yaşındaki bir kişi aşağı yukarı aklı erdiğinden beri ülkenin iç savaşta olduğu bir durum düşünün. Bunu Afganistan değil, bunu Almanya'da da olsa, Brezilya'da da olsa aynı durum söz konusu olur. Devlet altyapısı çökmüş. Önce Rusya işgal etmiş. Arkasından iç savaş, evet, arkasından Amerikan işgali ve bir de bu işgalciler gelirlerini finanse etmek için, o harcadıkları silahların paralarını finanse etmek için orada afyon, haşhaş ekimini teşvik etmişler. Yani insanların buğday ektiği, gıda maddeleri ektiği ürünlerin yerini haşhaş dediğimiz afyon ekimi, evet, ve dünyadaki şu anda mevcut bu afyon ve uyuşturucu kartellerinin önemli bir kısmının Afganistan'da olduğunu biliyoruz. Ve bunu Amerika kontrolündeyken yapıldı bunlar. Yani, evet, 2000 yılından itibaren artarak devam. Mesela Taliban'ı beğenmezler. Taliban işte şöyle böyle derler. Taliban uyuşturucu ekenlerin veya satışını yapanları yakaladığında idam ediyordu. Ama Amerikan işgalinden sonra ülkenin mevcut tarım potansiyelleri de değişik amaçlarla kullanıldı. Şu anda gıda krizinin baş gösterdiği, devlet altyapısının olmadığı. Yani şöyle düşünün, Türkiye'yi düşünün. Şu anda Tarım Bakanlığı bu kadar destek veriyor, devlet bu kadar şey yaptığı, evet, halde biz hala işte diyoruz ki marketlere gittiğimizde bazı ürünler pahalandı, şu oldu, bu oldu. Bir 40 yıllık devlet yapısının olmadığı bir Afganistan'ı düşünelim. İşte bu kurban öncesinde de başta Hüdayi Vakfı olmak üzere Diyanet olsun, diğer STK'lar, evet, olsun, Afganistan, Yemen, ve Afrika'nın birçok ülkesinde kurban faaliyetleri yapıyorlar. Bu konuda halkımızın da duyarlı olması, bu tür organizasyonlara katkıda bulunması, belki de ömür yılda bir kez olsun evine et giren bu insanlara bir şekilde katkıda bulunmak da bizim, yani gidip orada direkt aynı yardımda bulunma şansımız yok ama böyle bir güzel organizasyonlara da katkıda bulunmak elbette ki bize bu imkanı sağlıyor. Tekrar söylüyorum, Afganistan bize Pakistanlılarla birlikte dünyada insan olarak, akrabalık olarak, ilişki olarak en yakın halklardan biridir. Ve o insanların bu mağdur durumlarında el uzatmak da bizim en tabii vazifemizdir diye düşünüyorum.
Peki hocam, hemen Yemen'e geçelim. Yemen'de de maalesef 8 yıldır devam eden bir iç savaş var. Daha doğrusu iç savaşın 8. yılına giriliyor. Şu anda bir ateşkes var ama çok kırılgan bir ateşkes söz konusu. Her an her şey olabilecek durumda. Bir yeni gelişme olarak paylaşalım. Suudi Arabistan Yemen'e 600 milyon dolarlık bir destek sağlayacak ifade etmiş ve elektrik santralleri içinde 200 milyon dolarlık bir yakıt sağlanacağını duyurmuş. Bu 600 milyonun içinde bir rakam. Yemen'e dair neler söylemek istersiniz
şimdi,
hocam?
Yemen'de haritaya baktığımızda tek bir devlet gözüküyor ama 3 ayrı yönetim var. Birincisi işte nasıl bizim Libya'da resmi hükümet dediğimiz, işte Yemen'in resmi hükümeti, Suudi Arabistan'ın da desteklediği bir yönetim var. Fakat başkent düştüğü için, Husiler ele geçirdiği için İran destekli bir Husi, yani bunların öncesi Zeydiliğe dayanıyor. Bir de kabileler arası, yani hiçbir devlet otoritesinin olmadığı kabil, tıpkı Libya'da nasıl Trablus yönetimi, Tobruk yönetimi, güneydeki Tuareklerin olduğu bölge olduğu gibi Yemen'de de benzer durum var. Fakat mesela biz Suriye'de Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelerde altyapı, insani hizmetler gelişiyor. Burada İran ve Suudi Arabistan bugüne kadar sadece savaşan ve kendi taraftarı olan birliklere askeri lojistik yardımda bulundular, silah yardımda. O insanların gıda, lojistik, insani ihtiyaçları konusunda çok da fazla bir yardım olmadı. Ve şu anda koleradan çocuk ölümlerinin dünyada en fazla olduğu yerdir Yemen. Ve açlığın, bakın 21. yüzyılda bir tarafta işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt gibi 100 bin doların üzerinde kişi başına milli gelirin olduğu, yani artık o 7 yıldızlı otellerin yapıldığı bir coğrafyada, hemen yanı başında koleradan, açlıktan, gıda yetersiz beslenmekten hayatını kaybeden çocuklar var. Yani bizim Serdar Bey'le vardır bizim insani yardımda, Hüdayi Vakfı'na, ama görüştüğümüzde yani hocam diyor, yardım götürsek bile iç bölgelere ulaştırabilecek bir lojistik ağ yok diyor. Yani kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte hani derler ya, en kötü yönetim bile devletsizlikten iyidir diye. Yani bir diktatör bir yönetim olsa bile diyorsun, burada bir devlet otoritesi vardır.
Düzen var yani.
Evet, düzeni sağlıyor adam. Diyor ki bana karşı çıkanın kafasını keserim ama düzen budur diyor. Şimdi Yemen'de öyle bir düzen yok. Kimin yani bölgesinden geçiyorsanız, o güçlüyse, onun hükümlerinin geçerli olduğu bir sistem var. Ve maalesef dünyada böyle olan bölgelerin çoğu da İslam coğrafyası içerisinde. Bu da işte Osmanlı'nın yıkılması, hilafetin lağvedilmesi, saltanatı kaldırdık diye biz şey yapıyoruz. Peki bu madem bu kadar padişahlık, krallık kötüydü, İngiliz kraliçesi niye hala var?
İspanya niye, neden krallıkla yönetiliyor?
Şu anda Avrupa'da 12 ülkede krallık var. Şu anda Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Kanada'da seçimi kazanan bir lider İncil'e ve kraliçeye bağlı kalacağına yemin ediyor. Peki bizim padişahlık sistemi dursaydı, Yemen'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Ürdün'de devlet başkanı olan bir kişi Kur'an'a ve İstanbul'daki halifeye ve padişaha başkanı, yine Ankara'da meclisimiz olsaydı. Bakın bunları Avrupalı kendisi yapıyor. Yani
bir Müslüman yapınca sıkıntı
Londra'da,
oluyor.
Londra'da parlamento var, seçim var, demokrasi var ama bir de kraliçe var Buckingham Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nda da bir padişahımız, bir halifemiz olsaydı, Yemen'le ilgili bir ferman yayınlasaydı, şu anda doğru budur, hak budur denseydi, bütün İslam dünyası arkasında saf tutardı. Şu an imamesi kopmuş bir tespit tanesi gibidir bütün İslam coğrafyası. Ve bu yapılanları da bize çok güzel bir devrimmiş gibi yüzyıldır anlattılar. Ama sonuçta geldiğimiz noktada şu anda Bosna'da kanayan yaradan Doğu Türkistan'daki zulme, Yemen'deki açlığa, Afganistan'daki bu duruma ve şu anda Melile'de insanların, kurşunların önünde can vermesinin en önemli sebebi İslam dünyasının başında mesela Katoliklerin papası vardır. Ama hala İslam dünyasında böyle bir liderliğin olmamasının önemli bir rolü vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Hazar Denizi çıkışı var. Önemli. Bunu paylaşalım. Tokayev 5 ülkenin paylaştığı Hazar Denizi'nin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı işbirliğinin denizi olmasından yana olduklarını belirtmiş. Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşgabat'ta düzenlenen 6. Hazar Devletler Zirvesi'ne katılmış Tokayev. Ayrıca Trans-Hazar Koridoru'nun Avrupa, Orta Asya ve Çin arasındaki transit akışındaki artan önemine ve gelecek vadeden Kuzey ve Güney Koridoru'nun geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekmiş. Kısaca buna değinelim. Sonrasında Papa'nın bir açıklaması var. Onunla evet, noktalayalım programımızı.
Şimdi Kazakistan önemli oranda yeraltı kaynakları zengini bir ülke. Yani uranyumdan tutun da petrol, doğalgaz ve bu satmış olduğu ihracatın 60 milyar dolar civarı ihracatında %25'lik petrol önemli bir paya sahiptir. Ve petrolün de bir kısmını boru hattıyla, Roski hattıyla Karadeniz limanlarına, bir kısmını da Çin'e gönderiyor boru hattıyla. Şu anda Çin'e gönderdiği doğal petrolünü dünya piyasalarından satarken Karadeniz üzerinden Rusya'ya sattığı petrolün evet, dünya piyasalarında satmakta sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla Kazakistan Hazar'ın bir barış ortamı olması, ticaretin gelişmesi ve elindeki enerji kaynaklarının bir kara ülkesi olduğu için hem Hindistan'a, hem Çin'e, hem Rusya'ya, hem Türkiye'ye, bütün dünya pazarlarına ve dünya piyasalarına satmak istiyor. Bu çıkış aslında Rusya'ya tek bir nefes borusuna bağlı olmaktan kurtulmak istemesinin bir göstergesidir diye değerlendirmek lazım bu çıkışı.
Peki hocam. LGBT denilen bir ifsat hareketi var hocam. Tüm dünyayı etkisi altına almış. Maalesef Türkiye'de de etkisi hissediliyor. Yaşanan gelişmelerle her gün müşahede edebiliyoruz. LGBT karşıtı tavrıyla bilinen Papa'dan bir açıklama var. Annelere bir çağrı var. Diyor ki annelere ve çocuklara seslenerek, oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakıp geç kalmadan onları evlendirin. Erkekler siz de evlenmekten korkmayın. Zorluklar her ailede olur diyor. Aile yapısının önemine dikkat çekiyor. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin'in tavrı da çok açık ve net. LGBT gibi bu tür hareketlere karşı net tavrıyla biliniyor. Neler söylersiniz Papa'dan böylesine bir çağrı?
Şöyle, İslam dünyasının en azından Papa ve Putin kadar dirayetli olmasını evet, söylerim ilk cümle olarak. Çünkü onlar gerçekten çünkü sadece İslam'da değil bu lutilik, evet, bu eşcinsellik, Allah'ın lanet ettiği şey bütün kutsal kitaplarda da çünkü fıtrata aykırı bir durumdur. Ancak günümüzde bu küresel sermaye dünyaya daha fazla nüfuz edebilmek için aile kavramını yok etmek istiyor. Evet. Çünkü hala bir aile mefhumu söz konusu öyle ya da böyle bütün dünyada. Hı hı. İşte bu LGBT hareketiyle cinsiyet eşitliği diyor. Yani bakıyorsunuz adında bir eşitlik var. Osmanlı'yı yıkarken de demişlerdi ki eşitlik.
Evet.
Bakın.
Musavat.
Musavat ve özgürlük. Hı hı. Bunlar da aynı şeyi söylüyorlar. Eşitlik ve özgürlük. Peki neyin kimden özgürlük? Bir insanın ana babasından, ailesinden özgür olması ne demek? Veya kadınla erkeği eşitlemek ne demek? Ve bugün dünya genelinde Yapılmak istenen şey şu, isterseniz deneyin Facebook'ta, Twitter'da bu LGBT gruplarının yapmış olduğu hayasızlıkların aleyhinde bir tane mesaj atın. Geçen ben öyle bir şey yapmıştım, bir hafta beni engellediler.
Evet.
Hemen engelliyorlar sizi. Yani İslam'a, Kur'an'a, sizin en kutsal değerleriniz akşama kadar küfür etsinler, aşağılasın, hiçbir şey yok. Ama siz o LGBT grubuna ne olduklarına dair bir cümle söyleyin.
Hani karşı tavır geliyor.
Bir kanun çıkmış da o Tanzimat'ta filan, bu nedir demişler, gavura gavur demek suç oluyor bundan sonra demişler. Evet. Yani gavura gavur demenin suç olduğu gibi bu LGBT'deki o eşcinsellere ne olduklarını söylemenin adeta sizin sosyal medyada yasaklandığı bir dünyada geçiyor. Ez cümle şunu söyleyelim. Ben üniversitede yüksek lisans doktora yapan veya üniversite lisansta son sınıftaki öğrencilere diyorum ki benim başarı kriterim böyle çok fazla böyle diplomalar, kariyerler falan değil. 30 yaşına kadar işini ve eşini bulan başarılıdır diyorum. Evet. Gerçekten 30 yaşından önce bir insan, bir delikanlı, kız olsun erkek olsun, işini, ailesini, yuvasını kurmuşsa başarılıdır. Ama bugün karşılaştığımız nokta şu, yani bütün medeniyet coğrafyamızda evliliği zorlaştırırken fuhşu ve zinanın önünü alabildiğini açıklanan bir dünyada yaşıyoruz. Bu tesadüfen olan bir hadise değildir maalesef. Mesela evlilikte İslam inancına göre bir düğün yemeği vardır, buna velime diyoruz. Hı hı. Bir de sade insanın bir yatağı, yorganı, bir kapkacak vesaire. Zaten o şekilde bir evlilik olsun, 3-5 Müslüman bir araya gelse, yani 3'er 5'er bin lira para verseniz evlendirirsiniz bir insan. Ne olacak yani? Eğer evet, bu şekilde bakılınca. Ama ne yapıyoruz biz? Öyle şatafatlı salonlarda düğünler yapıyoruz ki tok gidiyoruz, aç geliyoruz. Bir yemek evet, de verilmiyor. Ancak sadece gelin damat değil, kayınpeder, kayınvalide, anne baba da 3-5 yıl borç ödemek zorunda kalıyor.
Hı hı.
Yani öyle bir düğün evet, ve silsile bir borç batağın içerisine sokuluyor. Ve 3-5 yıl geçmeden, o borç bitmeden de boşanmalar başlıyor. İşte böyle olunca da adam diyor ki ben niye evleneyim?
Evet.
Affedersiniz yani o tür cinsel ihtiyacımı karşılayabilecek piyasada her şey serbest diyor. Eğer sizin bir ahiret inancınız, bir aile kavramınız, mefhumunuz yoksa yani tırnak içerisinde söylüyorum, evlenmenin enayilik derecesine düşürüldüğü bir dünyaya doğru götürülür ki batı toplumunda mesela bakın Amerika'da, Avrupa ülkelerinde adamın bir kedisi, bir köpeği var. Yani evlenmek kavramını, aile kavramını adeta yok etmenin bir projesi, bir programı yapılıyor. Bu nedenle de yani o söze çok katılıyorum. Çocuklarımızı belli bir yaşa geldiğinde, ki bu kesinlikle 30 yaşın öncesinde, bir şekilde evlendirip yuvalarını kurmak ve onlara da sabrı, kanaati ve diğer gamlığı aşılamamız gerekiyor. Yani her şeyin en lüksünü, en kalitelisini, en markalısını kullanmak, yemek, gezmek ve lüks yaşamaktan öte insan gibi yaşamanın, insan olmanın erdemlerini de yeni nesillere vermemiz gerekiyor. Yani onlara namaz surelerini öğrettiğimiz kadar, yani haramı helali öğrettiğimiz kadar, bunların da en temel bilgi olarak bu bütün İslam coğrafyasında, sadece Türkiye'de değil, Mısır'da da aynı şeyi görüyoruz, Endonezya'da da, Fas'ta da. Yani İslam coğrafyası maalesef şu anda Arabıyla, Türküyle, Acemiyle bir lükse, şatafata karşı bir eğilim içerisinde.
Sapmalara da, sapkınlıklara da
zaten siz lükse bağımlı olursanız onu elde etmek için feda edemeyeceğiniz bir şey kalmıyor evet, bir süre sonra maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kanayan bir yaramıza parmak bastınız ve önemli tavsiyelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tür ifsat hareketlerine karşı da uyanık olalım, tedbirli olalım ve inşallah birbirimizi uyaralım ve inşallah bu tür hareketlere de fırsat vermeyelim diyelim. Değerli dinleyenlerimiz, bir başka medeniyet coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmeyi ümit ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.